Ayrım 3.
Neoplatoncular hemen hemen Hristiyanlar kadar çileciydiler. İran'dan maddenin şer, kötü olduğunu ileri süren öğreti, batıya yayılmış ve beraberinde de tüm cinsel birleşmelerin şer, kötü olduğu inancını getirmişti. Bundan sonraki bölümde göreceğimiz gibi, kilise bu denli uca savrulmamışsa da aynı görüşteydi. Kesin olan bir şey varsa o da insanın belirli koşullarda sekse karşı duyduğu kendiliğinden dehşettir ve bu seksin olağan çekiciliği gibi doğal bir iç tepidir. Hangi tür cinsel sistemin insan doğasına huzur vereceğine ilişkin bir yargıda bulunabilmek için bu konunun dikkate alınması ve psikolojik çözümlenmesinin yapılması gerekir. Öncelikle inançlara böylesi davranışların kaynağı olarak bakmanın yersiz olduğunu söylemeliyiz. Bu tür inançlar ilk ağızda kişinin duygu durumu sevinçli, dertli ya da coşkusal bir tepki göstermek için kişinin içsel hazırlığı. Duygu durumunca yaratılır. Ama bunlar bir kez doğdular mı duygu durumunu ya da bu duruma uygun eylemleri sürekli kılar. Gene de sekse karşıt, anti-seks tavrın birincil nedeni olabilmeleri çok uzak bir olasılıktır. Bence kıskançlık ve cinsel yorgunluk böylesi tavırların iki ana nedenidir. Ufacık da olsa kıskançlığın doğmasıyla cinsel eylem iğrenç gelmekte ve bu eyleme yönelen arzuysa tiksinti vermektedir. Eğer tümüyle içgüdüsüyle yaşayan bir erkek kendi haline bırakılırsa bütün kadınların kendisini ama sadece kendisini sevmesini ister. Kadınların başka erkeklere verebilecekleri herhangi bir sevgi onda kolayca ahlaksal suçlamalara dönüşebilen duygular yaratır. Özellikle kadının kendi karısı olması halinde durum böyledir. Örneğin Shakespeare'ın erkekleri karılarının aşırı tutkulu, ateşli olmalarını istemezler. Shakespeare'a göre kusursuz kadın, kocasının okşamalarına bir görev duygusuyla kendini bırakan ve aslında cinsellikten haz almayıp sırf ahlak yasaları buyurduğu için ona katlanan, bu nedenle de kendine bir aşık bulmayı düşünmeyen kadındır. Karısınca aldatıldığını öğrenen içgüdüsel koca karısı ile onun aşığına karşı içi nefretle dolar ve cinselliğin berbat bir şey olduğunu yargısına varır. Hele yorgunluktan, yaşlılıktan dolayı iktidarsızsa bu durum daha da güçlü olarak ortaya çıkar. Birçok toplumda yaşlı erkeklerin ağırlıklarının gençlere oranla daha fazla olması, cinselliğe ilişkin yasal ya da geçerli görüşlerin delikanlılarca değil, yaşlılarca oluşturulmasını doğurmuştur. Cinsel yorgunluk uygarlığın yarattığı bir olgudur ve hayvanlar dünyasında pek görülmez. İlkel insanlar arasındaysa bu olguya çok az rastlanır. Tek eşli evliliklerde de cinsel yorgunluk az görülen bir durumdur. Çünkü erkeklerin çoğunu ancak yeni heyecanlar bedensel aşırılıklara itebilir. Ayrıca kadınların cinsel birleşmeyi reddetme özgürlüklerinin bulunması halinde de cinsel yorgunluk söz konusu olamaz. Zira böylesi durumda tıpkı dişi hayvanlar gibi kadınlar da cinsel birleşmeden önce kendilerine kur yapılmasını isteyecekler ve kendilerini erkeğin arzuları yeteri kadar alevlenmeden aşıklarını teslim etmeyeceklerdir. Bu tümüyle içgüdüsel olan duygu ve davranış uygarlık tarafından zayıflatılmıştır. Bunda büyük pay ekonominindir. Evli kadınlar ve fahişeler benzer şekilde cinsel çekicilikleriyle yaşamlarını kazanırlar ve bu nedenle de kendilerini sadece içgüdüleri kamçılandığı zaman vermezler. Bu ise cinsel soğukluğa karşı doğanın koruyucusu olan kur yapmanın oynadığı rolü son derece küçültmektedir. Sonuçta katı ahlak kuralları ile yeteri kadar kendilerini sınırlamayan erkekler her zaman aşırı gitme eğilimini taşıyacaklar. Buysa doğal olarak çileci inançlara yol açan usanç ve tiksinme duygularını yaratacaktır. Sıkça rastlandığı gibi kıskançlık ve cinsel yorgunluk birleşince anticinsel duygu daha çok güçlenir. Bence bu şehvet düşkünü toplumlarda çileciliğin gelişme eğilimi taşımasının temel nedenidir. Tarihsel bir olgu olarak evlenmeme yemininin elbette başka nedenleri de var. Kendilerini ilahların hizmetine adamış olan rahip ve rahibeler bu ilahlarla evli kabul edilebilirler ve bu nedenle onların ölümlerle her türlü cinsel birleşmeleri engellenirdi. Doğal olarak bunlar son derece kutsal kabul edilecekler ve böylece kutsallıkla evlenmeme arasında bir ilişki kurulacaktır. Katolik kilisesinde bugün de rahibeler İsa'nın gelinleri olarak kabul edilmektedirler. Ve bu elbette onlarda ölümlülerle cinsel birleşmede bulunmanın günah olduğu düşüncesini yaratan nedenlerden biridir. İlk çağın son dönemlerinde çileciliğin artmasında şimdiye kadar değindiklerimizden çok daha çapraşık nedenlerin bulunduğu kuşkusu var bende. Yaşamın neşeli, insanların güçlü olduğu ve var olan dünyevi hazların tam bir doygunluk vermeye yeterli bulunduğu çağlar vardır. İnsanların yorgun olduğu, bu dünyanın ve onun hazlarının onları doyurmadığı ve yaşadıkları bu dünyanın doğal boşluğunu kapatmak için cinsel, ruhani, spiritual, teselliler aradıkları ya da bir öte dünya yarattıkları çağlar da olmuştur. Süleyman'ın Türkülerin Türküsü, Neşideler Neşidesi ile Süleyman'ın Mesellerini, Eski Ahit'in daha çok tarih, efsane, şiir, atasözü gibi metinlerden oluşan 3. bölümü Ketubim'de Hazreti Süleyman'ın yazdığı kabul edilen 18 türkü, 31 bölümlük meseller. Karşılaştırdığımızda görürüz ki, birincisi ilk çağın en dinç ve en güzel dönemini, ikincisi ise çürüme dönemini sergilemektedir. Bu farklılığın nedenini bilebilecek durumda değilim. Belki de açık havadaki hareketli yaşamın yerini, yerleşik kent yaşamının alması, stoacıların ağır kanlı oluşları ya da meselleleri, yazan kişinin yeteri kadar beden eğitimi yapmadığı için her şeyin beyhude olduğunu düşünmesi gibi çok basit ve bedensel bir nedeni vardır. Ne olursa olsun böylesi bir duygu durumu kuşkusuz seksin kolayca mahkum edilmesine yol açacaktır. Galiba bizim öne sürdüklerimizle birlikte birçok başka neden antik çağın son yüzyılındaki genel usancı körüklemiş ve bu usancın bir görünümü de çilecilik olmuştur. Ne yazık ki Hristiyan ahlak felsefesi bu tükenmiş ve hastalıklı dönemde kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerin güçlü insanları tüm yaşam bilimsel değerlerinin ve insan yaşamını sürdürmenin anlamını yitirmiş olan hasta, bıkkın ve düş kırıklığına uğramış insanlara ilişkin yaşam görüşüne ayak uydurmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Bu gelecek konunun kapsamına giriyor. Bölüm 5. Hristiyan Ahlak Felsefesi Ethics. Aile evlilikten değil, evlilik aileden yaşarmıştır der Westmark. Bu görüş Hristiyanlık öncesi dönemlerde gerçeklik taşımıyordu. Fakat Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte üzerinde önemli durulması gereken bir önerme haline geldi. Hristiyanlık ve özellikle Aziz Paul, evliliğin sadece çocuk yapmak için değil, fakat zina günahından kurtulmak için de gerçekleştirilmesi gerektiğini savlayan yepyeni bir görüş ortaya attı. Aziz Paul, evlilik üzerine görüşlerini Korintoslulara 1. mektupta, Yeni Ahit'te yer alan Aziz Paul'ün Korintli Hristiyanlara yazdığı mektup. Aziz Paul, İncil'de yer alan mektuplarında ilk günahın Adam'ın suçuyla başladığını ve bütün soyuna bulaştığını ileri sürmektedir. Hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık bir şekilde ortaya koymuştur. Anlaşıldığı kadarıyla Korintli Hristiyanlar, üvey anneleriyle cinsel ilişki gibi garip bir alışkanlık edinmişler ve Aziz Paul de bu durumun kökten çözülmesi gerektiğine inanmış. İleri sürdüğü görüşler şunlar. 1. Şimdi bana yazdığınız şeylere geliyorum. Bir adam için kadına dokunmamak iyidir. 2. Bununla birlikte zinadan korunmak için bırakın her erkeğin kendi kadını ve her kadının kendi erkeği olsun. 3. Koca karısına yerine getirmesi gereken iyiliği göstersin. Kadın da aynı şekilde kocasına davransın. 4. Karının kendi vücudu üzerinde yetkisi yoktur. Kocasının vardır. Aynı şekilde kocanın kendi vücudu üzerinde yetkisi yoktur. Karısının vardır. 5. Birlikte kendinizi ibadete ve duaya verdiğiniz zamanın dışında birbirinize zulmetmeyin. Yeniden birleşin ki şeytanın dürtmesiyle nefsinize hakim olmama durumuna düşmeyesiniz. 6. Bunları emir olarak değil, izin olarak aktarıyorum. 7. Bütün insanların en azından benim gibi olmasını diliyorum. Fakat her kişi, kimi şu tavrından, diğeri bu tavrından Allah'ın ihsanına layıktır. 8. Böylece evlenmemiş olanlara ve dullara derim ki, sizler için en iyisi benim gibi katlanmaktır. 9. Ama eğer dayanamayacaklarsa, evlendirin onları. Evlenmek, yanmaktan çok daha iyidir. Bu bölümlerde görüleceği gibi Aziz Paul, çocuklardan hiç söz etmemektedir. Evliliğin biyolojik amacı onun gözünde tümüyle önemsizdir. Böyle olması da doğaldı, zira dünyanın sonunun pek uzak olmadığını ve İsa'nın dünyaya ikinci kez gelişinin yakın olduğuna inanmaktaydı. İsa'nın dünyaya ikinci gelişinde insanlar koyun ve keçi olarak ikiye ayrılacaklardı Önemli olan tek şey kişinin kendini o anda koyunlar arasında bulabilmesiydi. Aziz Paul, cinsel birleşmenin evlilikte bile Tanrı'nın rahmetini esirgemesini kazanmak için bir engel olduğu kanısındaydı. 1. Korin 7:32-34. Yine de evlilerin günahtan korunabilme olasılıkları vardı. Ama zina ölümcül bir günahtı ve zinadan tövbekar olmayanın yeri mutlaka keçilerin arasıydı. Bir zamanlar bana sigarayı bırakmamı öğütleyen bir doktorun, canım sigara çektiğinde ağzıma bir damla asit damlatmanın işi kolaylaştıracağını söylediğini anımsıyorum. İşte Aziz Paul de evliliği aynı düşünceyle öğütlüyor. Evliliğin de zina kadar kötü olduğunu biliyor, fakat günah işlemeye karşı direnemeyen zayıf biraderlerimizi kurtarabilmenin tek yolunun da bu olduğunu düşünüyor. Evlilikte herhangi bir olumlu yanın bulunduğunu, karı ile koca arasındaki sevginin güzel ve hoş bir şey olduğunu bir an bile aklına getirmiyor. Aileye karşı en ufak bir ilgi duymuyordu. Düşüncelerinde zinanın önemli bir yeri vardır ve cinsel etikin tümü buna göre düzenlenmiştir. Bu ekmek yapmanın tek nedeni insanları pasta çalmaktan korumak olduğunu savlamaya benziyor. Aziz Paul, zina hakkında niçin bu kadar kötü düşündüğünü bize anlatmaya tenezzül etmiyor. Saint Paul, sanki Musa yasasını kaldırarak domuz yeme özgürlüğünün kazanılmasına karşın kendi ahlak anlayışının tutucu Yahudiler kadar sert olduğunu göstermek istiyor. Herhalde domuz eti Yahudilere yasak olduğu uzun yıllar boyunca onlara zina kadar çekici geliyordu. Ve böylece Saint Paul de mezhebine gereksinim duyduğu çilici öğeleri katmış oluyordu. Her türlü zinayı lanetleme Hristiyan dininde bir yeniliktir. İlk uygarlığın tüm yasaları gibi eski ahitte evli bir kadınla cinsel ilişki kurulması olarak tanımladığı zinayı yasaklıyordu. Eski ahidi dikkatlice okuyan herkes bunu apaçık görür. Örneğin İbrahim Sara'yla birlikte Mısır'a gittiğinde krala Sara'nın kendisinin kız kardeşi olduğunu söyler ve kral da buna inanarak kadını haremine katar. Ama sonunda İbrahim'in karısı olduğu ortaya çıkınca kral bilmeyerek günah işlediğini düşünerek çok üzülür ve İbrahim'i kendisine gerçeği söylemediği için kınar. Bu antik çağın genel yasasıydı. Evlilik dışı ilişkide bulunan kadının kötü, meşhum olduğu düşünülürdü. Fakat başkasının karısıyla cinsel birleşmede bulunmadıkça ki bu bir başkasının mülkiyetine tecavüz etme suçuydu, erkek günahkar sayılmazdı. Evlilik dışı cinsel birleşmelerin tümünün ahlaksızlık olduğu görüşü, yukarıdaki bölümlerde gördüğümüz gibi Aziz Paul'ün tüm cinsel birleşmelerin evliler arasında olanların bile kınanmasından kaynaklanmaktadır. Biyolojik gerçeklere aykırı bu tür düşünceler aklı başında kişiler için marazi sapmalardır. Bu hususun Hristiyan etikine girmesi, Hristiyanlığı tüm tarihi boyunca düşünsel bozukluklara ve sağlıksız yaşam görüşlerine itmiştir. Kilisenin ilk dönemlerinde Aziz Paul'ün düşünceleri üzerinde durularak sorun abartılmıştır. Bakirelik kutsal kabul edilmiş, insanlar düşüncelerini şehvetli görüntülerle dolduran, şeytanla boğuşmak için çöllere çekilmişlerdi. Kilise bedeni çekici kılan her şeyin günaha yol açtığı noktasından hareketle banyo yapma alışkanlığına da hücum ediyordu. Pisliğe övgüler düzülüyor, etrafa giderek kutsallığın kokusu yayılıyordu. Bedenin ve onun giysilerinin temizliği, ruhun pisliği anlamını taşır. Havelock Ellis, Cinsiyet Psikolojisi Üzerine Etütler, diyordu Aziz Paul. Bite Tanrı'nın incisi adına takmışlar ve bitlenmeyi kutsal kişi olmanın zorunlu göstergesi saymışlardır. Bir münzevi olan Aziz Abraham, din değiştirdikten sonra yaşadığı 50 yıl boyunca büyük bir katılıkla ne yüzünü ne de elini ayağını yıkamıştır. Anlatıldığına göre eşsiz bir güzelliği varmış ve onun yaşamını yazan kişi insanı yadırgatan bir şekilde yüzü ruhunun temizliğini gösterdi demektedir. Aziz Eamon kendine hiç çıplak görmemişti. Ünlü bakire Silvia 60 yaşında olmasına ve vücudundaki hastalığı bu alışkanlıkları meydana getirmesine rağmen dinsel ilkelere dayanarak parmak uçlarından başka vücudunun herhangi bir yerini yıkamayı kesinlikle reddetmişti. Aziz Epraxia ayaklarını hiç yıkamamış olan ve yıkanmak üzerine yapılan en ufak bir ima karşısında tüyleri ürperen 130 rahibenin bulunduğu bir manastıra girmişti. Bir münzevi saçları rüzgarda uçuşan, çıplak vücudu yılların ve pisliğin etkisiyle kapkara kesilmiş bir yaratığın önünden çöle doğru akıp gittiğini gördüğünde, şeytanın kendisini taklit eden hayalini gördüğünü sanmıştı. 47 yıl boyunca çile çekerek günahlarını bağışlatmaya çalışan Mısırlı Azize Mary, bir zamanlar güzel bir kadınmış. Keşişlerin zaman zaman ılımlı davranışlar içine girmeleri son derece büyük bir lekeydi. Geçmişe bakıp içe sızlayarak, "Babalarımız," der keşiş Alexander, "yüzlerini hiç yıkamazlardı. Oysa biz sık sık hamama gidiyoruz." Hikaye edildiğine göre çöldeki manastırlardan birinde rahipler susuzluktan büyük acı çekerler ve baş rahip Theodorus'un dualarıyla yerden sular fışkırır. Fakat çok geçmeden bu bolluğun karşısında baştan çıkan rahipler eski katılıklarını bir yana koyup baş rahibi bir hamam yaparak sudan yararlanmaya ikna ederler. Hamam yapılıp biter. Rahipler sadece bir kez yıkanma zevkini tadabilirler. Zira su kurur. Dualar, gözyaşları ve tutulan oruçlar boşunadır. Aradan tam bir yıl geçer. Sonunda baş rahip tanrısal laneti çeken hamamı yıktırır ve sular yeniden akmaya başlar. Leki, Avrupa ahlakının tarihi. Açıktır ki seksle ilişkin böylesi görüşlerin egemen olduğu yerde, tıpkı içki yasağında içki içmek gibi, cinsel ilişkilerde hayvani ve kaba biçimiyle gerçekleşme eğilimi taşır. Sevme sanatı unutulur ve evlilik vahşetle dolar. Çilecilerin, insanların kafalarına bakireliğin önemine ilişkin düşünceleri kalıcı bir şekilde sokarak gerçekleştirdikleri son derece büyük hizmet, evlilik üzerine yaptıkları kötü etkilerle ciddi olarak dengelenmiştir. Dinsel yazılar ormanından bu kurumu tanımlayan 2-3 örnek seçebilmek mümkündür. Ama genel olarak evliliğe bakış biçimleri kadar bayağı ve tiksindirici herhangi bir şey düşünmek son derece güçtür. Linnaeus'un gösterdiği gibi her zaman çiçekler dünyasını da içine alan, o ölümün yıkıp yok edişini onarmak gibi soylu bir amaç için doğanın düzenlediği ilişki, Adem'in atılmasının nedeni olarak kabul edilmiş ve evliliğe hemen hemen sadece bu aşağılanan yanından bakılmıştır. Uyandırdığı yumuşacık sevgi, peşi sıra getirdiği kutsal ve güzel evcil özellikler tamamıyla göz ardı ediliyordu. Çilecinin amacı insanları bakirelik yaşamına çekmekti ve bunu zorunlu sonucu olarak evliliği aşağı bir durum olarak görüyordu. Yine de soyun devamı ve insanları daha büyük günahlardan korumak için evlilik gerekli görülüyordu. Ama hala gerçek kutsallığa erişmek isteyenlerin sakınmaları gereken bir şeydi. Aziz Jerome'nin etkili diliyle evlilik odununu bekaret baltasıyla kırmak azizliğin sonuydu. Ve evliliği övmesi sadece bakireler üretmesinden dolayıydı. Evlilik bağı kurulduktan bile sonra çileci tutku etkisini sürdürmekteydi. Bunun aile içi yaşamın diğer ilişkilerine nedenli kararttığını gördük. Çilecilik hepsinden daha kutsal olan evliliğin içine zehrini 10 kat fazlasıyla akıtmıştır. Karının ya da kocanın içine dolan güçlü dinsel arzunun ilk etkisi mutlu bir birliği olanaksız kılmasıdır. Eşlerden daha sofu olan hemen münzevi bir yaşam sürdürmek isteyecek, en azından görünürde bir ayrılık yer almasa bile evlilikte pek alışılmamış bir ayrılık yaşanmaya başlayacaktır. Bu tür yazına aşina olan bir kişi, rahiplerin öğüt verici yazılarında ve azizlerin menkıbelerinde bu düşünce yapısının nedenli büyük, yer tuttuğunu bilir. Birkaç örnek verecek olursak, Aziz Nilus, iki çocuğu varken içini çilecilik özlemi kaplamış ve uzun yalvarmalar sonunda karısını ayrılmaya ikna edebilmişti. Aziz Eamon, evlendiği gece karısını evliliğin kötülüğü üzerine ateşli bir nutukla karşılamış ve sonuçta ayrılmaya karar vermişlerdi. Aziz Melanie, kocasının yatağını isteyerek ayırmasına izin vermesini sağlamak için çok uzun süre uğraşmıştır. Aziz Abraham, karısından evliliğin ilk gecesi kaçmıştır. Anlatılan bir menkıbeye göre Aziz Alexis de aynı yolu izlemiş, fakat yıllar sonra Kudüs'e baba evine döndüğünde, karısını hala terk edilişinin matemini tutarken bulmuş, yalvarmaları sonucu bir dam altına kafasını sokmasına izin verilmiş ve burada ölümüne dek horlanarak, aşağılanarak unutulup gitmiştir. Leki. Katolik kilisesi Aziz Paul ve Tebetli rahipler kadar biyolojiye aykırı düşmemiştir. Saint Paul de evliliğe sadece şehvete karşı yasal bir önlem olarak bakılmaktadır. Onun sözlerinden doğum kontrolüne ilişkin bir itiraz çıkartmak mümkün değil. Aksine cinsel perhise katılmayı hamilelik ve doğum için sakıncalı gördüğünü söylemek olası. Kilise ise farklı bir görüşü benimsemiştir. Ortodoks Hristiyan sistemde evliliğin iki amacı vardır. Birincisi Aziz Pol tarafından dile getirilendir, ikincisi ise çocuk yetiştirmektir. Bunun sonucu cinsel ahlakı Aziz Pol'de olduğundan da öte sertleştirmek olmuştur. Evlilikle sadece cinsel birleşme yasallaştırılmamıştır. Eğer bu birleşme çocuk yapmayı amaçlamazsa, karı koca arasında dahi olsa günah kabul edilmiştir. Katolik kilisesine göre meşru çocuk sahibi olma cinsel birleşmeyi haklı gösteren tek güdüdür. Bu güdü beraberinde ne denli zulüm getirirse getirsin her zaman haklı çıkartmıştır onu. İster kadın nefret etsin cinsel birleşmeden, ister bir başka doğum daha yaparsa ölme olasılığı bulunsun, ister doğacak çocuğun sakat ya da geri zekalı olma ihtimali olsun, isterse faaliyete savrulmayı engelleyecek yeterli parası bulunmasın, eğer çocuk yapma amacı yoksa erkeğe evlilik haklarını kullanmasına olanak verilmemektedir. Bu konuda Katolik öğreti iki temele dayanmaktadır. Bir yanda Aziz Pol'de gördüğümüz çilecilikte, diğer yanda ise her ruh kendi kurtuluşunu sağlayabileceği için dünyaya olanaklar el verdiğince çok, yeni canlar getirmenin iyiliği görüşünü ileri sürmektedir. Anlayamadığım bazı sebeplerden dolayı ruhların aynı nedenlerle de günahkar olabilecekleri gerçeği göz ardı edilmiştir ki bunun olasılığı oldukça yüksek görünmektedir. Örneğin Katolikler, Protestanların doğum kontrolü uygulamalarını engellemek için siyasal baskıya başvuruyorlar. Bu arada Protestan çocukları arasından birçoğunun siyasal eylemleri sonucu öte dünyada sonsuz azap çekebileceklerini de hesaba katmaları gerekir. Şüphesiz gizlerini dinsizlerin anlayabilmesi olanaksız ama bu olgu hareketlerini bir anlamda insafsız kılmakta. Çocuk yapmanın evliliğin amaçlarından biri olması Katolik öğretinin en eksik yanlarından biridir. Amacı çocuk yapmak olmayan cinsel birleşmenin günah olduğu sonucunu çıkartmakla kendi kendini yatsımaktadır. Hiçbir zaman çocuk yaratmayan, kısır olan bir evliliğin bozulmasına izin verecek kadar ileri gitmemiştir. Erkek ne denli coşkuysa, çocuk isterse istesin, eğer karısı kısırsa Hristiyan etikine göre yapılacak bir şey yoktur. Aslında evliliğin olumlu amacı, yani çocuk yapma oldukça tali bir rol oynamakta ve geride evliliğin Aziz Pol'deki ana amacı günahtan korunma kalmaktadır. Olayın ağırlık merkezini hala zina oluşturmakta ve evlilik bir anlamda ehveni şer olarak kabullenilmektedir.